Hocam Buğra Berat hocamız sormuş. Ben işte sana bölüm arkadaşıyız kendisiyle. Türk tarihi meraklı bir hocamız o da. Bunu ben de çok merak ediyorum. Çünkü Enver Paşa'nın ve daha doğrusu İttihat Terakki'nin yani bizi savaşta yöneten iktidar olarak İttihat Terakki'nin bir Türkçülük görüşü var diyebiliriz biz. Her ne kadar buna karşı tezler oluşturulsa da liberal bir anlayışta oldukları iddia edilse de bunlardan bir tanesi de daha evvel takip ettiğimiz bu iddialardan bir tanesinin de sahibi Sayın Aykut hocamızdır. Yani Türk dünyasıyla tam bu dönemde yani savaş dönemindeki Türk dünyasındaki Osmanlı prestiji neydi? Türk dünyasıyla yani Kafkaslar ve Orta Asya yine Azerbaycan'la ilişkilerimiz nasıldı? Bu savaşta bu Türk dünyasından destek gördük mü?
Şimdi şöyle arkadaşlar, o dönemde Türk dünyasının 1917'deki Rus devrimini düşündüğünüzde aksine savaşın sonuna doğru biliyorsunuz Kafkas İslam Ordusu'nun harekatı vardır. Nuri Paşa komutasındaki Bolşevikler tarafından hani işgal edilen Ermenilerle birlikte. O tamamen ayrı konu. Şimdi hani Çanakkale'den çok uzaklaşmış oluruz ama o pozisyonda değildiler. Çünkü çok o nasıl diyeyim Sovyet Rusya'daki yani Rusya'daki rejim değişikliğiyle birlikte Kafkaslar'da yaşanan olaylara baktığımızda işte Maverai Kafkas Cumhuriyeti'nin kurulması, daha sonra işte Bakü'nün Ermeniler tarafından işgal edilmesi. Çünkü İngilizler Çanakkale'de bu yenilgiyi aldıktan sonra Rusya için bu sefer Irak bölgesinden tazyiklerine başlayacaklardır. Dolayısıyla o dönemde Türk dünyasının, evet Osmanlı İmparatorluğu'nda İslamcılık, Osmanlıcılık en son olarak Türkçülük görmekteyiz. Artık Osmanlıcılığın da kâr etmediği anlaşıldığı anda, işte bunu Arap coğrafyasında görüyorlar, Türkçülüğe sarılmışlardır ama Türk dünyası ile olan ilişkiler daha sonra şekillenecek. Özellikle Milli Mücadele döneminden itibaren. Ama o dönem Birinci Dünya Harbi sırasında Türk dünyasının çok büyük bir katkısını görememekteyiz. İçinde bulundukları pozisyon itibariyle. Aksine bizim onlara şeyimiz olmuştur. İşte bunun da en yüksek örneği, kuvvetli örneği Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycan Dağıstan Karabağ harekatıdır.
Evet hocam, Sovyet ve Çarlık Rusyası etkisi altında kalıyorlar uzun süre zaten. Ben de öyle düşünmüştüm. Buğra hocamız umarım bu konuda aydınlanmıştır. Yine ben savaşlara gelmek istiyorum da hocam.
Tekrar Çanakkale'ye dönüyoruz
Evet,
herhalde.
evet
Evet.
hocam. Kusura bakmayın. Hiçbir
Evet.
arkadaşımızın sorusunu havada bırakmak istemiyorum. Gerçekten çünkü
Tabii ki, tabii ki, tabii
herkesin
ki.
ilgi alanı farklı olduğu için biz de
Evet.
bize katılma nezaketini gösteren insanların da en azından sorularını siz
Tabii ki, tabii ki ben de çok memnun olurum. Önemli olan zaten zihinlerdeki sorulara cevap verebilmek.
Evet hocam ya Çanakkale muharebelerinin uluslararası düzeyde de epey etkileri var. Oraya geleceğiz ama bunu ben kendi adıma çok merak ediyorum. Uluslararası ilişkilere meraklı olan biri olarak. Onun öncesinde muharebelere tekrar dönecek olursak, hocam biliyorsunuz ki bu Çanakkale muharebesinde başarılı olan komutanlarımızın çoğu zaten Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal önderliğinde örgütlenerek devletin kurulmasında önemli rol oynadılar. Ben buradaki komutanların rolünü sorgulamak istiyorum. Çünkü gerçekten her biri büyük kahramanlıklar gösterdiler. Özellikle bu komutanların içinde Mustafa Kemal'in çok öne çıktığını görüyoruz. Rütbenin görece olarak o zamanki komutanlara nazaran düşük olmasına rağmen ona çok büyük sorumluluklar verildiği, daha doğrusu o sorumlulukları almak için büyük çaba gösterdiğini görüyoruz. Büyük bir vatanperverlik örneği göstererek. Çanakkale Savaşı'nı komutanlar özelinde tartışırsak ya da ele alırsak bu zaferimizde, bu muharebelerin zaferindeki komutanlarımızın rolü neydi ve öne çıkan isimler Mustafa Kemal'i tabii ki biliyoruz, Anafartalar kahramanı. Bunun dışında hangi komutanlarımızı bu savaşta gerçekten askeri dehalarıyla öne çıktığını görüyoruz. Bu konuda bizi aydınlatırsanız çok sevinirim hocam.
Tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim Oğuz, tabii tüm arkadaşlarımız dinliyorlar. Sadece bu dönemin komutanlarını Çanakkale cephesinde kısıtlamayalım. Çünkü bunlar gerçekten kuşak olarak çok iyi yetişmiş subaylar. hem eğitimleri açısından, hem tecrübeleri açısından, hem de askerlik mesleğini içselleştirmiş olmaları açısından. Ve bunun biz aslında en büyük etkisini milli mücadelede göreceğiz. Yani bunlar, bu insanlar tüm hayatlarını o Mektebi Harbi-i Şahane'den mezun olduktan sonra görev yaptıkları alanlar ve içinde bulundukları dönem itibariyle. Şimdi ilk önce Mustafa Kemal'den başlayacak olursak, yansıda da görüyorsunuz, 34 yaşında yarbay, Çanakkale'de albay oluyor. Kurmay yarbay, kurmay albay. Ama yaşı itibariyle günümüzle mukayese ettiğinizde yüzbaşı yaşında. 1902'de harp okulundan mezun olmuş, 1915'e geldiğinizde 13 yıllık bir subay. Şimdi günümüzde dedim, yüzbaşı rütbesine 13 yıllık bir subay. Ama müthiş. Yani burada gerçekten sadece Birinci Dünya Savaşı ile ilgili bu 100. yılında çok şey yazıldı. Çok kitaplar yazıldı, yorumlar yapıldı. Ve Batı literatürüne baktığınızda Birinci Dünya Savaşı'nın ünlü komutanları arasında, Türk subayları arasında tek Mustafa Kemal'i görürsün. Neden? Onun gibi pek çok komutan var. Pek çok değerli asker var, subay var. Ama Mustafa Kemal dehasını konuşturmuştur. Üstün sek ve kumanda ya sahip olduğunu göstermiştir. Ve kendisi o rütbede savaşın sonuna doğru 6 tümene, ki daha sonra sayı da artacak, komuta etme becerisini göstermiştir. Bu gerçekten, yani şimdi hani asker olarak da bildiğim için muazzam bir şey. Ve bu savaşta mesela Esat Bülkat Paşa, kendisi harp okulundan hocası, yani günümüzdeki anlamıyla kendisi öğrenciyken harp okulunda Esat Paşa dekan diyelim, yani o şekilde düşünün. Bağlı olduğu, yani 19. Piyade Tümeni'nin bağlı olduğu 3. Kolordu'nun komutanı Esat Paşa. Kendisi bir araya geldiklerinde Haziran 1915'te şey oluyorlar, yani münakaşa ediyorlar. O ikinci çıkarma harekatında diyor ki, nereden gelecek? Diyor ki, Mustafa Kemal hiçbir nokta sahipsiz bırakılmamalı. En küçük bir dere yatağı dahi, ki Sazlı Dere üzerinde konuşuyorlar. Esat Paşa hatta sıkılıyor Mustafa Kemal'in bu tazikinden. Buradan diyor, ancak diyor çeteler gelir diyor. Yanında da işte Fahrettin Altay var, kurmay başkanı olarak. Ama 3 ay sonra yapılan çıkarma Mustafa Kemal'i haklı çıkaracak, ne kadar hani kuvvetli öngörüsünün olduğunu gösterecek bize. İşte Arıburnu Kuvvetleri Komutanı, kendisi başlangıçta 19. Piyade Tümen Komutanı, İhtiyat Tümeni. Yani ordu komutanı isterse hareket eder. Ama o 25 Nisan günü büyük bir inisiyatif kullanarak askeri kariyerini tehlikeye atarak 57. Alayı Kocaçimen Tepe'ye sevk ederek savaşın gidişatına büyük etki etti. Aynı dönemde Çanakkale'ye baktığınızda mesela Şefik Aker, 27. Alay Komutanı olarak görüyorsunuz. Ve bütün bu komutanlar, işte Fahrettin Altay, burada tanışıyorlar zaten, Çanakkale'de tanışıyorlar. 3. Kolordu Komutanı'nın kurmay başkanı. Hatta 25 Nisan çıkarmasından sonra Fahrettin Altay tümenin ihtiyaçlarını sormak için Mustafa Kemal'in yanına gelecektir. Mustafa Kemal'in de kurmay başkanı İzzettin Çalışlar'dır. O büyük taarruzdaki kolordu komutanlarından sınıf arkadaşı, yani yakın arkadaşı. Ve baktığında bir dere yatağında işte Mustafa Kemal dürbünle şeyi gözlüyorlar, düşman mevzilerini. Fahrettin Altay der ki, hani burada mı kalacaksınız der Mustafa Kemal. Evet, burada kalacağız der. Peki der, buranın ismi nedir der. Mustafa Kemal de şöyle cevap verir, yani dere yatağının ismi olur mu bilemiyorum deyince Kemal Yeri olsun der. Ve işte ondan sonra bugün bildiğimiz Çanakkale'deki Kemal Yeri öyle kalır. Burada benim söylemek istediğim şudur. Askeri tarihte coğrafyayı bilmek durumundasınız. Bugün içimizde bilmiyorum Çanakkale'yi görmeyen arkadaşımız var mı? Çanakkale'yi öğrenmek için önce Çanakkale'yi görmek gerekiyor. Oradaki şehitlikleri, anıtları görmek gerekiyor. Çünkü askeri tarihte tarih bilmeyen bir kere coğrafyayı anlayamaz. Oraya gittiğinizde işte dağ, nehir, ova, plato gibi bakarsınız. Ama coğrafyayı bilirseniz tarihi yorumlayabilirsiniz. Yani Çanakkale'yi anlayabilmek için orayı görmek, mutlaka adım adım dolaşmak gerekiyor. Ama tabii ki burada mesela 9. Tümen Komutanı Halil Sami, işte Mustafa Kemal, Şefik Aker, Fahrettin Altaylar, dönem Kazım Karabekir, kere bizlere muharebeleri sırasında. Mustafa Kemal'den sonra Fevzi Çakmak gelecek, Ali İhsan Sabit. Ama bunun yanı sıra Tümenlere komuta eden binbaşı rütbesinde pek çok insan var. Çanakkale'de 15 tane alay komutanı şehit oldu. Ve genç subaylardı, deneyimli subaylardı. Ve Mustafa Kemal'den çok çok kıdemli yaşlı subaylar olmasına rağmen sonuçta bütün o yarımadanın komutası Anafartalar Grup Komutanı olarak kendisine verildi. Ama bizzat yerinde aldığı kararlarla, yüksek öngörüsüyle, cesaretiyle, inisiyatifiyle burada belki şunu da söylemekte fayda var. Hani ben toplantımızın sonuna doğru söylemeyi düşünüyordum ama 25 Nisan'daki 57. alayı hepiniz duymuşsunuzdur.
Evet.
Meşhur kara muharebelerinin başladığı tarih 25 Nisan 1915. Ve bu bir hamaset değil. İngiliz savaş keşif uçağının raporlarında Settülbahir, belki hani Çanakkale'ye gidememiş arkadaşlarımız olabilir. Bakın burası Settülbahir dediğimiz bölge, yani Gelibolu Yarımadası'nın. Şurası Anzakların çıktığı Arıburnu. Şurası da işte küçük kemikli, büyük kemikli Suğla Koyu, Anafartalar Ovası. Savaş uçağının raporunda, İngiliz keşif uçağının raporunda şu kıyıların 50 metreye kadar kırmızı olduğu söyleniyor. Bu keşif raporunda var. Neden? 2-3 gün burada çok küçük küçük gözcü, yani birlikler var. Limon von Sanders'in yapmış olduğu plana göre. Müthiş bir direniş sergiliyorlar. Bu kadar alanda tabii binlerce itiraf güçleri karaya çıkarma yapıyor. Siz burada işte bölük takım, yani taburun dağıtılmış bölükleriyle burada direniş sergiliyorsunuz. Dolayısıyla şey var, yani bazı şeyler gerçek. İşte buradaki tengerdere, domuzdere, kerevizdere, pirte, zığındere, küçük küçük dereler, denize akan dereler, yani insan kanlarıyla sulanacak ve deniz o şekilde görülecek. Yani bu tarihi bir gerçeklik. Yine de ben sizin sorularınızla devam edeyim. Yoksa hani çok şey var anlatacak.
Evet, ben araya geçiyorum hocam. Mustafa Kemal'in başarılarından dolayı da bir Alman komutanın kendisine madalya takmasından dolayı bir burukluk yaşadığını da anılarımızda okumuştuk sanırım. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum hocam. Amfibi operasyonu sanırım Normandiya çıkartmasına kadar dünyanın en kapsamlı ve en büyük çıkartma operasyonu değil mi hocam? İnsanlık tarihinde Normandiya'dan sonra ikinci en büyük çıkartmadan bahsediyoruz. Gerçekten oradaki insanların muhteşem dirayeti, muhteşem vatanperverliği, belki de bugün şu anda bulunduğumuz topraklardaki Kurtuluş Savaşı'ndaki meşaleyi yakmamız için bize güzel bir dayanak oldu diyelim.
Evet, zemin teşkil etmiş oluyor. Şöyle söyleyeyim, hakkında General Patton, 2. Dünya Savaşı'nın meşhur Amerikalı subayı, komutanı, hatta George Scott, General Patton diye bir Hollywood filmi vardı. Çok da benzetmişlerdi, güzel bir filmdi, eski bir film. 2. Dünya Savaşı'nı anlamak açısından. General Patton'ın yazmış olduğu bir 69 sayfalık makale var. Bunun sonunda söylediği bir söz var. Onu bulabilirsem okuyabilirim ama şöyle söylüyor. Diyor ki, iki tarafın komutanları yer değiştirseydi diyor, savaşın sonu itilaf devletleri için böyle olmazdı diyor. Yani Çanakkale'yi kazandıran üstün sek ve kumanda, özellikle Mustafa Kemal'in yalnız. Çünkü şöyle söyleyeyim, savaşın sonuna doğru, yani o ikinci kara çıkarmasından sonra Limon Fonsan dersin, Kurmay Başkanı olan Kazım İnanç Paşa ile bir konuşması vardır telefonda. Çünkü Limon Fonsan ders stratejik açıdan zayıf bir komutan. Yapmış olduğu savunma tertiplerine Türk komutanlar karşı çıkıyor. Yani yanlış olduğunu söylüyor ama sonuçta 5. Ordu Komutanı, askerde hiyerarşi var, komutanın emrine uymak zorundasın. Durum o Conk Bayırı'na giden süreçte durum kritik bir hal alıyor ve yapmış oldukları telefon görüşmesinde bütün tümenlerin kendi emrine verilmesini istiyor. Bunun üzerine Kazım İnanç Paşa diyor ki çok gelmez mi diyor. O da az gelir cevabını veriyor. Ve o 10 Ağustos'taki meşhur Conk Bayırı ve savaşın tek süngü taarruzu, ateşli silah kullanmadan. Bu müthiş bir olaydır arkadaşlar. Çünkü Çanakkale'de her zaman için 1'e 3, 1'e 4 bizden kuvvetliydiler. İnsan sayısı, asker sayısı, silah bakımından. Ve bir süngü taarruzunda siz karşınızdaki askeri en fazla 10 metre, hadi bilemediniz 50 metre geriye atabilirsiniz. Çünkü süngü taarruzu büyük zayiat yaratır. Yani öndekilerin hepsi bilir öleceğini. 1'e 4 üstün olmak durumundasınız sonuçta başarılı olmak için. Ve onun 10 Ağustos'taki Conk Bayırı taarruzunda biz 500 metre 1 kilometreye kadar anzakları geri atmışızdır ve savaşın sonucunu tayin etmiştir. O taarruz Atatürk'ün hani yaralandığı, göğsündeki saati parçaladığı harekat. O Kazım İnanç Paşa, telefonda konuştuğu Kazım İnanç Paşa Atatürk 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkarken Genelkurmay 2. Başkanıydı. Çanakkale'deki Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı da Mustafa Kemal Bandırma vapuruyla ayrıldığında İstanbul'da Genelkurmay Başkanıydı. Yani nereden nereye ve Mustafa Kemal Samsun'a çıkarken en son Kazım İnanç Paşa ile konuştuğunda aynen Çanakkale'de olduğu gibi bir şeyler mi yapacaksın Kemal dediğinde evet bir şeyler yapacağım. Siz yazsanız da yazmasanız da yapacağım diye konuşmuşlardır. Çünkü Mustafa Kemal'i oradan bilirler, tanırlar ne yapıp yapmayacağını. Şimdi askeri tarihle ilgilenmeye başladıktan sonra her ne kadar lisans eğitimimizde ya da daha sonraki eğitimlerde harekat prensipleri açısından daha sonraki işte harp okulundaki harp tarihi derslerimiz dolayısıyla incelediğimizde Mustafa Kemal her devirde, her orduda üstün vasıflarda bir komutandır. Yani gerçekten burada Çanakkale'de bir askeri deha olduğunu çok rahatlıkla ben bunu yabancı ülkelerdeki toplantılarda, konferanslarda başkalarından da duydum. Yani yabancı askerlerden de, akademisyenlerle ben de duydum. Gerçekten muazzam. Başlangıçtaki şeye geldiğimizde işte o Normandiya çıkarması, sizin dediğiniz Normandiya çıkarması için Çanakkale etüt edilmiştir. Çünkü geldiklerinde çıkarma için Arıburnu'na Kabatepe önlerinde çıkmaları gerekirken o dönemin haritacılığı, o keşifleri, hesaplamalar yanlış olacak ve biraz daha kuzeyden Arıburnu'ndan çıkacaklardır. Normandiya'da Çanakkale etüt edilmiş, günlerce Medcezir olayı takip edilmiştir. Ve Normandiya'yı gördüm, orada da bir tatbikat dolayısıyla bulundum. Medcezir'in ne demek olduğunu çok iyi anlıyorsunuz. O nedenle Haziran 1944'te o beklenmiştir. Bunlar da tabii ki önemli konular.
Hocam yine bu Çanakkale Savaşları'nın, daha doğrusu Çanakkale Muharebelerinin dünya savaş teknikleri anlamda dünyaya kattıklarını ben sizinle konuşmak istiyorum. Hatırladığım kadarıyla ilk denizaltı, yani silahlı denizaltı, yine daha önceki savaşlarda görülmemiş üst düzey yani o güne göre üst düzey teknolojik silahlar bu savaşta kullanıldı ve Birinci Dünya Savaşı, yani Çanakkale özelinde tartışırsak Çanakkale Savaşı'nın sonraki süreçte dünya silah ya da savaş tekniklerine kattığı yenilikler neydi? Ve ne üstlenildi?
Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere savaş teknolojileri kaybedilen savaşlardan sonra gelişir. Çünkü kayıplar size nelere ihtiyaç duyduğunuzu hissettirir. Mesela Birinci Dünya Harbi'nde biz tankların devreye girdiğini görüyoruz Batı cephesinde. Şimdi biz mesela Çanakkale'de çok sayıda, değil mi, askerimizi kaybettik ve şurada hatta şöyle göstereyim size hemen. Bu şekilde de olması güzel olmuş. Ben hani ekranı paylaşınca sizi göremeyeceğim zannediyordum. Hem sizi görüp konuşarak hem de paylaşımda bulunmak gerçekten avantaj sağlıyor. Şöyle bir dakika. Bakın. Şimdi sahaya bakın. Şurası 6 kilometre. Şurası 18 kilometre. Toplam buradan yani 80 kilometre küçük bir saha. Gelibolu Yarımadası. Ve şurada bir harita. Şimdi bunu gördükten sonra şunu da size göstereyim. Şu 57. alayın işte 25 Nisan günü 27. alayla birlikte Anzakları hani süngü takıp yere yatırdığı yer Türk askerine Mustafa Kemal'in. Bu her 25 Nisan'da yaptığımız. Şurada hemen kusura bakmayın bekletiyorum. Çok
estağfurullah hocam lütfen.
Bakın şimdi söyleyeceğim sorunuzun da cevap vereceğim. 25 Nisan günü buradan İngilizler, Arıburnu'ndan çünkü Anzaklar, Settülbahir'den İngilizler çıkarma harekatına girişti. Daha sonra Kumkale'deki Fransızlar da buraya geldi. Ve ilk günkü hedef aynı gün yani 25 Nisan günü Alçıtepe'yi hedeflemişlerdi. İki tane hakim nokta var. Arıburnu'ndan çıkanlar Conkbayır'ı Kocaçimen Tepesi'ne ele geçirecekler. Settülbahir'den çıkanlar Alçıtepe'yi, ikisi birleşerek gidip Bahir platosuna inip Boğaz'ı geçeceklerdi, İstanbul'a gideceklerdi. Paralarını dahi bastırmışlardı. İngiliz komutan Hamilton, şair aynı zamanda, İstanbul'un hayalini kuruyor. Ve bir gün de Alçıtepe'yi planlıyorlar. Ama bir şey söyleyeyim mi size? 8 ay sonra ulaştıkları sınır şurası, kırmızı hat. Alçıtepe'ye 3 kilometre var daha. Bakın bir günde hedefledikleri yere 8 ayda en fazla 3 kilometre yaklaştılar. Ve binlerce insan burada savaştı. Ve toprağın şeyi değişiyor, yapısı değişiyor.
Noel tatilini orada geçirmeyi planlıyorlar ve smokinlerini bile yanına almış askerler.
O 1914 Noel'inde bitecek zannediyorlardı. Evet. Şimdi tabii bu olayın Batı cephesi var. İşte kimyasal silah kullanıp kullanılmadığı, işte tankların devreye girip girmediği, Almanların Marne yenilgisi, Fransa cephesindeki Marne yenilgisi, işte Verdun, Somme, Ypres muharebeleri. Bunlar büyük muharebeler, milyonlarca insan kaybedildi. Derler ki Paris ile Berlin arasında ölenler 3 kere dizi olur yan yana konulsa. Orada siperlere saplandığında Fransa'daki Alman varlığını atabilmek için İngilizlerin geliştirdiği tanklar devreye girecek. Yani Birinci Dünya Harbi'ne girildiğinde uçak var. Çünkü ilk Trablusgarp Harbi'nde uçak kullanılmıştı. U-botlar, denizaltılar var. Tankları görüyoruz. İkinci Dünya Harbi'nde de tanklarla birlikte işte motorize birlikler, tabii ki daha gelişmiş seviyede tanklar yapılmaya başlanacak. Onun dışında normal işte top, tüfek şeklinde cereyan eden savaşlar oluyor ama dediğim gibi her savaşın sonucunda her mağlubiyet savaş teknolojisinin gelişmesine etki etmiştir. Öyle söyleyebiliriz. Çanakkale cephesinde de bizim için ilk defa nedir? Keşif anlamında yeni filizlenmekte olan hava kuvvetlerimizi, hava gücümüzü görmekteyiz. Onu söyleyebiliriz kendi açımızdan.
Teşekkür ediyorum hocam. Hüseyin Salman hocamız sormuş. Kendisi de topluluğumuzun başkan yardımcısıdır.
Memnun oldum.
Cephelere giden ikmaller üzerinde ne gibi etkileri olduğunu sormuş. İkmal kaynaklarının ne kadarı buraya aktarıldı? Yani tüm cepheler düşünüldüğünde. Bu arada evet Çanakkale'de savaşıyoruz ama bildiğim kadarıyla. Yani
Evet. Güzel bir
Arabistan.
soru. Hocama teşekkür ediyorum. Ben de şimdi ondan bahsetmek istiyordum. Çünkü bazen böyle adı geçmeyen kahramanlar vardır her savaşın arkasında. Şimdi Çanakkale tabii başkomutanlığa İstanbul'a yakın olması dolayısıyla avantajlı bir konumda. Yani ikmal hatlarının düzgün işleyebilmesi açısından. Tüm savaş boyunca 22 tümen asker sevk ediliyor buraya. Bu muazzam bir şey. Siz bu askeri tüm lojistiğiyle sevk ediyorsunuz buraya. Kıyafetiyle, yiyeceğiyle, silahıyla, cephanesiyle. İşte bunun başındaki kişi İstanbul'da Behiç Erkin, Kurmay Albay. Atatürk'ün yakın arkadaşı, çok değerli bir subay, aynı zamanda diplomat olacak daha sonra. Ve en büyük vazifem diyor, bu askeri sevk edebilmek. Çünkü iki kere sıfırdan kurulmuştur. O kadar büyük kayıplar vardır ki, mesela bir 19 Mayıs taarruzunda siz 6 bin askerinizi kaybediyorsunuz. O nedenle peşkeş yapılmış, işte karşılıklı ölen askerler gömülmüştür ve gördüğünüz o maskeli insanlar bir kimyasal silaha karşı değil, kokudan girilmiyor. Bütün toprak kurtlaşmış ve daha iyi savaşabilmek için askerlerinizi gömmek durumundasınız. İşte bu şey sevkiyat, yüksek bir sevkiyat vardır Çanakkale cephesine. Bu önemli. Bunu mesela bir Irak cephesi için düşünemezsiniz. Bir Kafkas cephesi için düşünemezsiniz. Sivas'tan bir top 3 ayda gidiyor Erzurum'a. Ya da Torosları geçip Irak-Suriye cephesine o kadar kolay değil, aktarılamıyor. O nedenle de mağdur cephelerdir. Suriye cephesi, efendim işte Kafkas cephesi. Ama Çanakkale o yönüyle avantajlı konumdadır. Sürekli asker sevkiyatı gerçekleşebilmiştir. Demir yollarından faydalanılmıştır Çanakkale'ye şeyde. Ve o işte bahsettiğim Behiç Erkin ilk demir yolları nın efsanevi müdürüdür. Yani bize demir yollarını kazandıran. Çünkü kendisi milli mücadelede de Mustafa Kemal onu Anadolu'ya çağırmıştır. Demiştir ki bu işi sen biliyorsun. Askeri sen sevk edeceksin cepheye. Cephede ne yapılacağını ben biliyorum demiş. Ama asker sevk etmek senin işin. O Malıköy'deki işte istasyondan Polatlı ve cepheye asker sevkiyatı. Yani Behiç Erkin de burada gerçekten saygıyla anıyorum. Kendisi 2. Dünya Harbi'nde Paris Büyükelçimizdi Fransa'daki Vichy Fransa'sında. Orada da Türk vatandaşı olan Musevi yani vatandaşların Nazilerden kurtarılmasını sağlamış bir diplomat olarak da karşımızda görürüz. Yani gerçekten kıymetli, değerli, vazifesini layıkıyla yapan insanlar.